أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: Ne kadar hoş bir başlangıç, ne kadar güzel bir giriş. Ebu Hureyre'yi dinleyin. Peygamberden size söz söyleyecek demek olan bir Arapça tabir. Hadis kitapları bu tabirlerle dolu. Bunu seven insanların koşup dinleyecekleri enteresan sözler. Başka yerde bulunamayan, imkansız, mümkün değil olmayan sözler. Bizim hayrımıza olan, cennetimize sebep, cehennemden kurtuluşumuza sebep, tek kaynaktan sulanmanın yegane yolu. Anin Nebiyyi. Sahabeden biri, kim, ne fark eder ki, hangisi olursa olsun, yani birine güvenip diğerine güvenmemeyi mi söz konusu edeceksiniz, o sizin sorununuz. Ben bu hadisleri toplayanlar kadar hadisler dünyasına muttali değilim. Onlar kadar ben bu adamları tanımıyorum. Yani bir İbni Hacer kadar, bir Zehebi kadar ben bu insanların, sahabe ve bugüne kadar yaşayan insanların tercüme-i hali dediğimiz hayat hikayelerini, güvenilir ya da güvenilmez yönlerini onlar kadar bilemiyorum. Bana göre Buhari ya da Müslim, Tirmizi ya da Nesai ama Darimi veya İbn-i Mace hadisleri toplamaya yetkili ve onları bir arada bana sunmaya yetkili bir insan ve ben onlardan dinliyorum. Şu anda başka imkanım yok. Daha güzeli, daha net, daha doğrusunu, daha peygamberden sağlıklı bir yolla gelenini sundunuzda kabul etmedim mi? Bugün size birlikte duyalım, hadi beraber dinleyelim diye sunacağım sözler, şerefli sözler de İmam Müslim tarafından Sahih-i Müslim diye bildiğimiz hazırlanan bir kitabın sayfaları arasında kaybolmak üzereyken elime geçti. Mübalağalım oldu. Ne dersiniz? O kitap sizin evde neden yok? Var mı? Kaç yıl oldu alalı ama neden okumadın? Yani okumamak için mi? Vitrin süslemek için miydi? Kızına hazırladığın çeyizler gibi mi? Oysa sen mutfak eşyaların, diğer giysilerin veya başka aletlerin konusunda öyle değilsin. Almışken kullanmadan yanasın. Hatta sırf kullanma adını aldığın ama buna rağmen imkan bulamadığın için şekil olarak bazen arada bir imkan bulup onu yine de gündemde tutmaya çalıştığın bir gerçek değil mi? İmam Müslim falandan, o filandan, o da bir başkasından duymuş ki o Ebu Hureyre'den naklediyor. Ebu Hureyre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bize intikal ettirdiği bir sözle karşımızda. Ebu Hureyre, sahabenin bize en çok hadis rivayet edeni olarak bilinen Ebu Hureyre. Peki ya diğerleri neden susmuşlar ya da bilmiyorlar mıymış? Yani düşünün, Hazreti Hatice annemiz, peygamberle sürekli beraber hep yanı başında olan Hazreti Hatice annemiz neden Ebu Hureyre kadar hadis rivayet etmemiş? Ne kadar güzel bir soru sordum değil mi? Yani elbette haklılık payı yok mu bu için? Peygamberimizi Mekke'de tanıyan biricik hanımı, yani sadece onunla beraberdi, her gece beraber, hep onun evindeydi. Çocuklarının annesi olan o kadınla beraber olan peygamberi, o kadından, o annemizden daha yakın tanıyan kim olacaktı ki, neden? Ondan sonraki hanımları daha çok hadis rivayet ederler de, Hazreti Hatice'den o kadar hadis gelmez bize. Gelmez tabii, çünkü Mekke'den Medine'ye hicret etmeden vefat etmiş. Henüz daha sözler birbirine nakledilmeden, yazıya geçmeden, insanlar birbirlerine peygamberin hayatını o denli intikal ettirmeden Dar-ı Bakaya intikal etmiş. Ne yapalım? Onunki öyle. Peki ya Ebu Bekir Efendimiz? O da peygamberden sonra hemen 2 senecik kalmış hayatta. Ve söyledikleri, söyleyecekleri, zaten bir din adına, ayağa kaldırma adına hareketleri elbette bize intikal eden peygamber manzarasıdır. Bunu biliyoruz biz baştan. Ama neden peki Ebu Hureyre daha çok, İbn Abbas daha çok, ya da İbn Mesud'dan var, ya da Ebu Musa el-Eş'ari'den? Ama yani tahdit mi koyaydık? Allah kimilerini kimi konuda farklı istihdam ediyor. Öyle desek yerinde olmaz mı? Yani ben şöyle anlıyorum. Allah bu dinin Kur'an olarak bize intikalinde sahabeden 4'ünü birinci sıraya yerleştirirken, peygamber sözlerinin bize intikalinde de bir başka grup sahabeyi birinci sıraya yerleştirmiş. Buna kim ne diyebilecek? Hadi söyleyin, herkes peygamberle beraberdi. Herkes Kur'an'ı ondan öğreniyor, onun ağzından öğreniyordu. Ama sonunda ne oldu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu 4 kişiden Kur'an'ı alın öğrenin dediği halde neden diğerleri yoktu? İlgisizler miydi? Düzensizler miydi haşa? Olur muydu öyle şey? Mesela hatta bunların arasında bir Ebu Bekir, bir Ömer efendilerimiz bile yok. Bu onlar için bir eksiklik anlamına gelir miydi? Allah'ın kimi nerede istihdam edeceği, kimi nereye yerleştireceğini Allah'tan başka kim belirleyip kim ayarlayabilir? Öyleyse bize düşen boynumuzu büküp teslim olmak, öylece rahata ermektir. Ebu Hureyre Efendimiz de Allah kendisinden razı olsun, böylece bize din nakledenlerin sanki baş sıralarında yer almış. Hatta hayatında bile laf etmişler aslında kendisine. Ne oluyor be? Peygamberin vefatından 3 yıl önce, yani peygamberle 3 yıllık bir hayatı olan bir adam 3 yıl önce Müslüman olup, 3 yıl Müslüman kalıp, peygamberle birlikte kalıp, daha sonra peygamberin hayatından nice kesitleri diğer sahabelere göre daha çok nakleden bu adama ne oluyor diyenler olmuş. O da karın tokluğuna mescidi beklememin karşılığı demiş. Sizi çarşı pazarınız, sizi işiniz aşınız, sizi dükkan tezgahınız meşgul ederken ben peygamberin dizinin dibindeydim demiş. Sonra duyulan sözü aynen muhafaza altına alabilecek bir kapasite, Allah'ın herkesi öylece imtihan ettiği bir imtihan sorusu olur mu sizce? Bir adam düşünün, bir şehir ya da kasabada, hatta kendi yaşadığı bölgede bir eve götürün, getirin, tekrar bulamaz. İkinci, üçüncü defa götürün, getirin, yine bulamaz. 10 defa gittiği evi 1 saat, 2 saat aradı, bulamayıp geri geldiği olur. Ama bir başka adam düşünün, gece karanlığında, zifiri karanlıkta bir kere tesadüfen geçerken söyleyin, ona sonradan danışın, deyin falan ev anında size çıkaracaktır. Peki hangisi daha zeki mi? O konuda evet, ama bir başka konuda bir başkası zeki olabilir. Alıp verdiğini hesaplamada, giyip tükettiğini anlamada, giyip içtiğini fark etmede insanlar farklı zekaya sahipler. Bunu böylece bilsek, kimisi okur hemen ezberler ama çabuk unutur. Kimisi okur ezberleyemez, çok geç ezberler ama çabuk unutur. Ama kimisi bunların tam tersine, çok geç unutur ama çabuk ezberler, çok geç unutur ama çok geç ezberlemiştir. İnsanlar çeşit çeşit değil mi? Hep imtihan soruları değil mi bunlar? Herkese bir anne, herkese bir baba model soruları gelmiyor mu insanlar için? Allah sahabeyi de farklı kalite, farklı kapasite, farklı istidat, farklı firaset ve basirette yaratmış ve onlar bu mübin, bu ayan beyan dini yaşayarak, konuşarak, anlatarak bize intikal ettirmişler. İşte onlardan biri. İmam Nevevi 40 hadisinin 36. sırasına yerleştirmiş bu hadisi. Hadiste sanki temel konu, Allah'ın yardımına muhtaç olduğu bilincinde olan insanın ne yapması gerektiği. Ben öyle anladım. Değilse hadisin ne başında, ne ortasında, ne sonunda, belki bu kelimeler uzaktan yakından bile yok. Yani, şöyle diyemezsiniz. Bu hadisin başlığı ne acaba? Ben o tür davranışları pek sevmiyorum. Yani hadis okunurken insanlar ne anlayacaksa bırakın, serbest bırakın, herkes anladığını anlasın aslında. Ama öğretme makamında olanlar o hadisle ne anladıklarını da söyleyecekler ya, onun için bir şartlandırma oluyor galiba dinleyenleri. Onun için affınıza sığınarak ben de böyle bir konu belirleme hissiyle başladım. Hemen hemen tam orta yere yerleştirilmiş bir cümle. Hadisi baştan okumuyorum, tam ortadan okuyorum değil mi? Ama bugünkü anlatmamız da böyle olsun. Vallahu fi avnil abdi ma kanel abdu fi avni ahihi. Eğer bir kul kendisine Allah'ın yardım etmesini isterse, üstelik bir kere yardım edip bitmesini değil, hep yardım etmesini, onun yardımcısı olarak Allah'ın hep var olmasını, yani hep yardımcı olarak varlığını isterse, hayat boyu her konuda onun yardımına muhtaç olduğu bilinciyle Rabbim bana yardım et diye Allah'tan yardım bekleme makamındaysa insan, yapacağı çok hoş ve kolay bir iş var. O da Müslüman kardeşine yardım ediversin. Mesela dua konusunda da benzerini öğreniyoruz Peygamberimizden. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, bir Müslüman, hele şöyle seher vakti, geceleyin, gecenin velleyli izâ secâ denilen sükûnete erdiği bir döneminde, Allah'ın huzurunda, kendi kendineyken, kimse onu duymazken Allah'tan başka, kimse ona icabet edemezken Allah'ın dışında, elini, gönlünü açıp Allah'a, bir Müslüman kardeşinin gıyabında dua eder, hayrını ister, güzellikler talep ederse Allah'tan o Müslüman kardeşi adına, Peygamberimizden öğreniyoruz, melekler amin ve leke bimislih diyorlarmış. Allah senin duanı kabul buyursun, Allah sana da aynısını versin diye dua ediyorlarmış. Bu gerçeği öğrendikten sonra kimi kardeşlerimiz, kimi Müslümanlar dua et derlerse, bazen de bu hadisi öğretmek ve anlatmak için diyoruz ki, ne istiyorsun sen dua olarak benden? Ben senin adına Allah'tan ne isteyeceğim? Sen gece kalk benim adıma iste, melekler senin adına onu isteyiversin. Bundan daha güzel dua kaynağı olur mu? Hadi bakalım, sana güzel bir yol gösterdik. Tuttuğumuz balıklardan ikram etmedik belki, karnını doyurmadık belki ama sana balık tutma yolu öğrettik dercesine ona dua modeli öğretiyoruz. Ama çoğu zamanda işi geceye bırakmadan o yine yapsın dercesine, söyle ne istiyorsun, senin adına Allah'tan ne isteyeyim diye onun isteklerini dinliyor ve hemen oracıkta yarına, bir saat sonraya intikal ettirmeden hemen oracıkta Allah'a onun istekleri doğrultusunda hayır dualar ediveriyoruz. Zaten Müslümanın Müslümana görevi değil mi bu? Tekrar dönüyorum. Vallahu fi avnil abdi ma kanel abdu fi avni ahi. Kul eğer kardeşinin yardımında olursa, öz kardeşine, üvey kardeşine, süt kardeşine, kardeşlik bildiği, kardeş bildiği insanlara, yani din kardeşine, iman kardeşine, Müslüman kardeşine yardım ettiği sürece Allah da onun yardımcısıdır. Sen bu sofraya geldiğin sürece sana yemek var. Anladınız mı? Sen bu dükkana geldiğin sürece sana ikram var. Fark edebildiniz mi? Sen kapıma geldiğin sürece kapı sana ardına kadar açık. Hatta bırak açık olmayı, sökerim bile. Anladınız mı? Bir şey, bir şeye bağlı olarak ifade ediliyor değil mi? Eğer sen Allah'ın yardımında olmasını istiyor musun, senin yardımcın olmasını, senin yardımında bulunmasını istiyor musun, hep yardım edecek. Bir kere, beş kere, on kere değil, bir gündüz, bir gece değil, hep senin yardımın makamında, hep senin yardımcı olman makamında bulunacak Allah. Bunu istiyor musunuz? Siz de hep Müslüman kardeşinizin yardımında olun. Evet, çok güzel. Ben istedim bunu der elbette Müslümanlar. İstemezler mi? Müslüman neden istemesin? Ama bir pürüz, bir problem çıktı mı karşınıza? Peki ama acaba ben Müslümana hangi açıdan yardım etsem? Şöyle her gün beş tokat atarak mı? Evini bazen ateşe vererek mi? Ya da çocuğunu döverek, kendisine söverek mi? Ben nasıl da tersleri saydım, Sen aklına gelenleri söyle. Yani beni bana bırakırsanız ben istediğim gibi yardım edeceğimi zannederim. Adamın biri, ihtiyar, zar zor yürüyor. Bastonuna dayanmış, biraz nefes alırken yandaki büyük kayalığın ardından bir adam sırtında belinde silahları ve silahlıklarıyla karşısına çıkıveriyor dağda. Soruyor ihtiyara o dağların sahibi gibi görünen adam. Diyor ki baba hayrola ne işin var bizim bölgelerde? Buralar sana göre yerler değil. Bak ki nefesin kesilmiş. Hele otur biraz dinlen. Nereden nereye böyle diye sorunca dertlinin söylediğini deli söylemez ya adam başlamış dökülmeye. Meğer bir kızı bir oğlu varmış. Biri kovar ötekine gider. Ondan ters yüz edilir diğerine gitmek zorunda kalırmış. İşte çok geçmeden az önce de öyle olmuş. Şu aşağıdaki kasabadaki kızı öyle edince acaba yine bir deneme yapmak üzere öteki oğluna gitsin miymiş? Onun için kenardan dolaşsa, ırmağa geçse, köprüden sonra öteki yoldan derken ormandan orası çok daha uzun olacak. Şöyle yavaş yavaş zaten gidince kapı açılacak mı bilmez olan oğlunun evine giderken işte böyle dinlene dinlene gidiyormuş. Onun için bu dağ yamaç yoldan geçmeyi dilemiş. Ondan dolayı o adamla karşılaşmışmış. Ve böylece hayatını o acıklı, o ızdıraplı yönleriyle anlatmış. Bir güzel, medet bekleyerek anlatmış. Gözünün içine bakarak anlatmış. Oğul yardım et dercesini anlatmış. Silahına bakıp anlatmış. Endamına, boyuna, bosuna bakıp anlatmış ve bitirmiş sözünü yüzüne bakıp kalmış. Adam demiş ki, o dağların sahibi adam, baba sana yardım edeyim mi? Zaten adamın beklediği öyle, duanın bini bir parça, hepsini birden yalayıp yutarcasına adama doğru göndermeye, semaya doğru iletmeye çalışmış adam. Allah razı olsunlar demiş, ne yapsam ne etsem demiş. Tam aradığım gibi demiş, neler söylemiş derken, hadi baba sen yürü demiş, yürü, ben gereğini yaparım. Şöyle 5-10 adım attıktan sonra adam, öteki tüfeğini doğrultmuş, tetiğe basıvermiş. Yardım etmiş değil mi? Adamı bütün sıkıntılarından kurtarmış. Böyle mi? Bak öylesi bile uygulanıyor demek ki. Ben Allah'ın bana yardım etmesini istiyorum. Ben de Müslüman kardeşime yardım etmem gerektiğine inanıyorum. Ama acaba hangi konularda Müslümana ne tür yardım etsem ki? Hadisin başına dönüyoruz. Görebildiğimiz, anlayabildiğimiz kadarıyla okuyunca sanırım aynı şeyleri düşüneceğiz. Müslümanın Müslümana yardımı 3 ana grupta toplanıyor. Ya sıkıntılarının giderilmesi, bir müminin dünya sıkıntılarının giderilmesi, bir mümini dünya sıkıntılarından kurtarmak, onu ferahlatmak, ya da darda ve zorda olan bir mümini, bir Müslümanı kolay bir hayata yönlendirmek, ya da açık, çıplak bir mümini setretmek, örtmek. İşte aleyhissalatü vesselamın beyanı, men neffese an müminin kürbeten min kürabi dünya, neffesallahu anhu kürbeten min kürabi yevmil kıyame. Kim bir müminin kürbesini, dünya sıkıntılarından birini, müminin üzerinde olabilen, olmasına engel olmanın imkansızlığına inandığımız, yani her şeye rağmen mümin böyle sıkıntılarla imtihan olur biliyoruz dediğimiz, işte dünyada başına gelecek sıkıntılardan birini kim ki ortadan kaldırır, mümini ferahlatır, mümini o sıkıntıdan kurtarırsa, şöyle bir nefes aldırırsa Allah kıyamet günü, kıyamet sıkıntılarından onu kurtaracaktır. Bu birinci bölüm. İkincisi, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُوْصِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Kim de bir Müslümanın, bir kardeşinin eğer dardaysa, eğer zordaysa, eğer gerçekten zorlandığı bir olayla, bir imtihan sorusuyla karşı karşıyaysa, işte ona kolaylık verirse, ona bir kolaylık sunarsa, onu kolaylaştırıverirse, onun darlığını, onun zorluğunu ortadan kaldırırsa, Allah ahiretteki ve dünyadaki bütün hayatında ona kolaylıklar lütfedecektir. Ve üçüncüsü, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا, kim bir Müslümanı setreter, örterse, سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, dünya ve ahirette Allah da onu örtecek, onu gizlenecek şeylerini gizleyecek, kapatacak yerlerini kapatacak, örtüye ihtiyacı varsa örtü imkanı verecek ya da nasıl setir gerekiyorsa işte öylece ona lütufta bulunacaktır. Tekrar başa dönelim isterseniz. Bir Müslüman, Müslüman kardeşine yardım edecek, Allah da ona yardım edecek. Madem öyle, hemen yardım etme bölümlerini öğrensek, acaba hangi konularda Müslümanın yardıma ihtiyacı var ki? Bir mümin, dünya sıkıntılarından birine batmışsa, مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا, dünyada bir sıkıntısı, bir dünyalıkla ilgili sıkıntısı varsa, evi barkıyla, ekmeği suyuyla, hanımı, kocası, çoluğu, çocuğu, iş ortağıyla, yani bir sıkıntısı varsa, gönlü kararmışsa, gözünün önü kararmışsa, kalbi kararmışsa, dağal duman olmuş, darmadağın olmuşsa, yani gerçekten sıkıntılı günler yaşıyorsa, biz de uzatsak elimizi, onun sıkıntılarına çare bulsak, çare arasak, biliyorum ki çare bazen sıkıntıyı paylaşmakla, bazen çözüm önermek de mümkün. Nasılsa işte öyle onu biraz ferahlatsak, o zaman Allah bizim ahiret sıkıntılarımızı giderecek. Demek ki ahirette de sıkıntı olacak mı? Olmaz mı öyle şey? Ahiret sıkıntının büyüğünün yaşandığı yer değil mi zaten? Acaba dünyada müminin hangi sıkıntılarını gidersek diye düşünecekseniz az biraz bekleyelim. Çünkü darlık ve zorlukta da setretmekte de aynı pürüzler, aynı sorunlar karşımıza çıkacak. Darda ve zorda olmaya gelince, zorluk ve kolaylığa gelince, orada da aynı kural geçerli. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُوْصِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, kim ki darda ve zorda bir kardeşini kolaylaştırırsa o işini, Allah dünya ve ahiret işlerini ona kolaylaştırır. Bakıyoruz Âlâ suresine, bakıyoruz Leyl suresine, kolayın kolaylaştırılması, zorun kolaylaştırılması terimleri var. وَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, yani birinde zora kolaylaştırmak, birinde kolaya kolaylaştırmak tabiri var. Acaba ne ki diye tefsirlere bakıyoruz. Bizden önce Kur'an'ı duyup anlayanlara müracaat ediyoruz. Şu anda öğrenme durumunda olanlarla birlikte istişare ediyoruz. Genel kanaat bizi şuna götürüyor. Kim ki, Leyl suresindekini söylüyorum. Kim ki, eğer ki imkanlarını Allah'a kullukta harcarsa, ata verirse, ama vattaka, kulluk makamında verirse, nefesini, gözünü, görmesini, tutmasını, konuşmasını, malını, mülkünü, nesi var nesi yoksa Allah dedi diye takvalı olmak, karşı gelmemek, Allah'ın dediğini dinlemek için verirse ve de وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, verince Allah'ın daha çok vereceğine inanırsa, verince Allah'ın artıracağına inanırsa, verince imanın gereği olarak verirse, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, Allah ona kolayı kolaylayacaktır. Onu kolaya kolaylayacaktır. Ona cennet yolunu kolaylaştıracak. Zaten fıtrata uygun olan davranışları o kolayca yapıverecektir. Yani İslam dininin her istediği aslında tam insana göredir. Hepsi ama emirler ve nehiler, kaçınacağımız ve uygulayacağımız her şey, Allah'ın bizden istediği her emir ve Allah'ın bizde yasakladığı her nehi tam bize göredir aslında. İşte insanlar imkanlarını Allah'a kullukta kullanırlar, verirler ve takva ehli olmaya, Allah'a karşı gelmekten sakınıp yaptığını Allah dedi diye yapmaya çalışırlar. Bir de bunu imanın gereği olarak yapar, verince artacağına inanırlarsa Allah onlara bu işi kolay kılacaktır. Amma kim de وَاَمَّا مَنْ بَخِلْ, cimri davranırsa, vermezse, üstelik وَاسْتَانَا, vermeyerek mevcut imkanıyla kendisinin hayata yeteceğini, kimseye ihtiyacının olmadığını kabul eder. Böylece cimri davranıp vermekten kaçınır. Hem ki وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى verince, yani imkanını Allah'a kullukta harcayınca, Allah'ın daha çok vereceğini yalan sayar, inancın gereği vermek yerine, küfrün, şirkin ve isyanın, yanlışın ve hatanın gereği vermemeye çalışırsa, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, Allah da ona zor şeyleri kolay kılacaktır. Gerçekten, Müslüman için Müslümanlığından dolayı çok kolay olan şeyler, imanı zayıf, hareketi bozuk, yani inanç dünyası dengesiz olan insanlar için ne kadar zordur. Hatırlayın, oruç tuttuğunuz günleri, ne kadar da kolaydı aslında o kadar aç kalabilmek, çünkü oruç açlık değildi ki, Allah'ın dediğini yapabilmek, ama aynı sürenin belki yarısı kadar birisi aç kalmak manasına yemez içmez hale gelse, ne kadar zor değil mi onun için? Tabii o açlığı Allah'tan dolayı oruç haline getirmemenin ızdırabını yaşayacaktır. Veya sürekli namaz kılan birisi, bir kere unutup kılmadan yatıverse, yatsı namazını kılmamış ve yatıvermiş, aklına gelir gelmez yatak batmaz mı ona? Sanki yatağından çok büyük bir acıyla fırlayıp kalkıvermez mi o adam? Hadi diyelim ki az biraz dur bakalım, gece kılsak filan dese bile uykusu kaçmaz mı onun? Ne olur ne olmaz demez mi? Hep namaz kılan birisi için ne kadar zordur değil mi? Ama tersine kılmayan, kılmamaya alışan birisi.